İkinci sualinizin meali. Burada 15. mektupta sorular var. Bu da ikinci soru. Hazreti Ali radıyallahu anh zamanında başlayan muharebelerin mahiyeti nedir? Muhariplere, savaşanlara ve o harpte ölen ve öldürenlere ne nam verebiliriz? Soru. Hazreti Ali radıyallahu anh zamanında başlayan muharebelerin mahiyeti nedir? Bunu nasıl anlayacağız? Çok insan ileri geri konuşur. Tarihte bazıları ifratla, bazıları tefritle konuşmuş. Bazıları Hazreti Ali Efendimiz'i haşa tekfirle itham etmiş. Bazıları haşa Hazreti Ali Efendimiz'e peygamber, bazıları da ilah diyecek kadar ileri gitmiş. Dolayısıyla bizi ifrat ve tefritten muhafaza etmek için bu muharebelerin mahiyetini bize öğret, bize anlat diyorlar. Muhariplere, savaşanlara ve o harpte ölen ve öldürenlere ne nam verebiliriz? Bazen katil, bazen de maktul mu diyeceğiz? Yoksa bazıları evet öldürmüşse de, bazıları da öldürmüş ise de yine ikisi de ehli cennet midir diyeceğiz? Ehli sünnet vel cemaatin genel kanaati nedir? Üstadımız bütün bunları tarihsel boyutu içerisinde değerlendirip bize verecek. Cenab-ı Hak anlamayı nasip etsin. El-Cevap. Cemel vakası denilen Hazreti Ali ile Hazreti Talha ve Hazreti Zübeyir ve Ayşe-i Sıddık'a radıyallahu teala anhum ecmain, Allah hepsinden razı olsun, arasında olan muharebe adaleti mahza ile adaleti izafiyenin mücadelesidir. Bakın, çok yerlerde biz sadece meselelerin bahane tarafını, sebepler tarafını, filanlar böyle dedi, filanlar da böyle yaptı tarafını, filanlar böyle bir iş çevirdi, filanlar da onlara böyle bir karşılık verdi, neticesinde de şu kadar insan öldürüldü gibi hep tarihi hadiseleri sebepler noktasında anlatıyorlar. Üstadımız bu meseleyi şer'i ve içtihadi noktada sahabelerimizin bazılarının vardığı noktaları, sonuçları bize ifade edecek. Dolayısıyla bu evet bir muharebedir ama bu muharebeye sevk eden nefsani bir fetva değildir. Nefsani bir ölçü değildir. Tamamıyla semavidir ve Cenab-ı Hak'tan adeta peygamberimizden aldıkları ders veçiyle bunu yapmışlardır. Üstadımız oraya getirecek. Ama bunun neticesinde şunu anlayacağız. İçtihat yapılmış iki taraftan ama bir taraf isabet etmiş, bir taraf isabet etmemiş. İsabet etmeyen günahkar mıdır? Bakacağız duruma. Üstadımızın verdiği ölçüler içerisinde değerlendirdiğimiz vakit. İsabet etmeyen taraf bile yine ne yapmıştır? Sevabını almıştır. Burada birkaç konuyu iç içe üstadımız işlemiş. Bunları beraber inşallah anlamaya çalışacağız. Ne demek? Cemel vakası denilen. Cemel vakası şu. Hazreti Osman Efendimiz şehit edildi. Cenab-ı Hak şefaatlerine nail eylesin inşallah. Alem-i İslam karıştı. Bir taraftan Hazreti Ali Efendimiz, bir taraftan Hazreti Talha ve Zübeyir Efendimiz ki bunlar aşire-i mübeşşereden. Bir taraftan Hazreti Ayşe validemiz ki en fazla hadis nakleden sahabelerimizin arasına giren bir validemiz. Hazreti Peygamber Aleyhisselam'ın eşidir. Hazreti Ebubekir Efendimizin de kızıdır. Ve İslam alemine yaptığı hizmetler tartışılmazdır. Dolayısıyla iki tarafa baktığımız vakit böyle normal sıradan insanlar yok. Hazreti Ali Efendimiz aşire-i mübeşşereden, Hazreti Talha ve Zübeyir Efendimiz aşire-i mübeşşereden. Ne demek aşire-i mübeşşere? Daha dünyadayken cennetle müjdelenmiş mübareklikleri Cenab-ı Hak tarafından insanlara anlatılmış. Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam zamanında bunlar mübarek insanlardır diye özel olarak bütün sahabeler içerisinde sayılan 10 kişiden 3'ü bunlar. 2 kişi bir tarafta, 1 kişi bir tarafta. Dolayısıyla meseleyi değerlendirirken öyle değerlendireceğiz. Sadece fitneyi dolaştıran, fitneyi ortaya çıkaran birkaç Yahudinin karıştırdığı bir mesele olarak baktık mı, o zaman çok yanılırız burada. Burada büyük büyük zatlar var ve bunlar bir içtihat yapmışlar. İçtihadın neticesinde bir hadise ortaya çıkmış. Peki. Ne oldu burada? Hazreti Ali Efendimiz idareyi o zamanki insanların ısrarıyla ele alıyor. Yani dördüncü halife olarak işin başına geçiyor. Bu Peygamberimizin Aleyhisselatü Vesselam vefatından 25 sene sonraya rastlıyor. İmam Ali Efendimiz halifeliği aldıktan sonra biat çağrısı yapıyor. Fakat Hazreti Talha, Hazreti Zübeyir Efendimiz, aradığında da Hazreti Ayşe Validemiz diyorlar ki Hazreti Osman'ın vefatına, katline vesile olanları ve bu işi çevirenleri öldürmedikçe biz sana tabi olmayız. Sonra İmam Ali Efendimiz diyor ki şu anda ortalık karışık. Ortalığı düzenleyelim. Zaten gideceğimiz yer orası. Onlar da tamam diyorlar ve bir yerde yani savaşacakları yere gelmişler. Oradayken Abdullah bin Sebe isminde hain bir Yahudi ve bunun da bu manadaki yardımcıları, hizmetkarları vasıtasıyla bir oyun çeviriyorlar. Bir tarafta Hazreti Ali Efendimiz'in bulunduğu çadırlara oklar atılıyor. Hazreti Ali Efendimiz'e işte Hazreti Talha ve Zübeyir'in taraflarından bize oklar geldi. Dolayısıyla onlar samimi değiller bu anlaşmada. Anlaşma yapmışlar, herkes kendi tarafına memnun şekilde ayrılacağı bir vakitte. Bir taraftan da Hazreti Talha ve Zübeyir Efendilerimizin bulunduğu yere de aynı şekilde Hazreti Ali Efendimiz tarafından oklar atılıyor. Onlara da şu mesaj veriliyor ki Hazreti Ali Efendimiz haşa bu meselede, bu anlaşmada samimi değildir diye. İki taraf galeyana gelince hadise alevleniyor, 10 bin şehit oradan vuku buluyor. 10 bin şehit. Daha sonra Hazreti Ali Efendimiz ortalığı yatıştırdıktan sonra Şam valisi Hazreti Muaviye Efendimiz'e mektup gönderiyor. Elçi gönderiyor. Gel diyor, sen de bana tabi ol. Bütün İslam alemi birleşti. Bir senin tabiliğin olmadı. Sen de gel burada benim halifeliğimi tanı diye. O da diyor ki Hazreti Osman Efendimiz'in katillerini bulmadıkça biz böyle bir şeye gelmeyiz. Peki Hazreti Osman Efendimiz'in katillerini nasıl bulacağız? Ortalık yatışacak ki başlayalım. Hayır diyor. Şimdiden diyor o kabileden ya da o katiline gelen insanlardan kim varsa haklı olsun haksız olsun. Misal diyorum öldürenler 10 kişi ise de madem ki 10 kişi ortaya çıkmıyor 100 kişi, 200 kişi, 500 kişinin üzerine yürüyelim. Onların hepsinin katline biz fetva verelim diyor. Üstadımız da bunu değerlendiriyor. Bunlar bir içtihattır. İmam Ali Efendimiz ise diyor ki adaleti mahzaya esas tutalım. Sadece katil olanlar ve katli için gelenleri bulalım. Madem ki bunlar ortaya çıkmıyor, onların saklandıkları kabilelerin tamamını ortadan kaldırmak, Cenab-ı Hakk'ın emrine uymamak anlamına geliyor ki biz buna adalet-i mahza diyoruz. Ötekiler de diyorlar ki onların hepsini toptan ortadan kaldıralım, bu da adalet-i izafiyedir. Acaba kim haklı, kim haksız? Burada biz onun değerlendirmesini yapacak değiliz. Ama bilelim ki ikisi de semavi bir nazardan, semavi bir değerlendirmeden, bir içtihattan dolayı kılıçlarını çekmişler. Birbirlerine bu manada adeta vuruşmuşlar yani. Şimdi tekrar oraya dönelim. Ondan sonra bu hadise nasıl vuku buldu? Tekrar inşallah meseleleri anlatmaya, izah etmeye çalışırız. Hazreti Ali, adaleti mahzayı esas edip, Şeyheyn zamanındaki sahabeler için Şeyheyn dendi mi, Hazreti Ebubekir ve Ömer Efendilerimizdir. Şeyheyn. Ama hadis alimi içerisinde değil mi abi? Şeyheyn dendiği vakit Hazreti Buhari ve Müslim kastedilir. Dolayısıyla Hazreti Ali Efendimiz Şeyheyn dediği Hazreti Ebubekir ve Hazreti Ömer Efendimiz zamanında adaleti mahza esastı. Yani sırf adalet uygulanacak. وَلَا تَزِرُوا وَزِرَةٌ وِزْرَا اُخْرَى. Bu bir ayettir. Birisinin hatasıyla bir diğeri mesul olmaz. Ben hata yaptım diye benim kardeşim, annem, babam, çocuğum mesul olmaz. Aşiretim mesul olmaz. Dolayısıyla bir aşiretten, bir kabileden birkaç kişi gelmiş ve Hazreti Osman Efendimiz'i katletmiş olsalar da bütün kabilesi içinde bulunduğu o topluluk mesul olmaz diyor. Adalet-i mahzayı esas edip Şeyheyn zamanındaki gibi o esas üzerine gitmek için içtihad etmiş. Demiş ki biz hala adalet-i mahzayı sırf adalet, Kur'an'ı adaleti uygulayabiliriz. Biz bu katilleri tam bulmadıkça kimseye masum olduğu bir vakitte kılıç çekemeyiz. Muarızları ise, onun karşı tarafında bulunanlar ise, Şeyheyn zamanındaki, yani Hazreti Ebubekir ve Ömer Efendimiz zamanındaki Saffet-i İslamiye, İslami safilik, İslami berraklık, adalet-i mahzaya müsait idi. Kimin ne olduğu belli. Daha kabileler az mesela. Gerçi Hazreti Ömer Efendimiz zamanında ciddi manada bir artış oluyor. Fakat mürur zamanla, zamanın geçmesiyle, İslamiyetleri zayıf, muhtelif akvam, hayat-ı içtimaiye-i İslamiye'ye girdikleri için, İslamiyetleri zayıf olan muhtelif kavimler, İslamiyetin içerisine dahil oldukları için, adalet-i mahzanın tatbikatı çok müşkil olduğundan, artık, eskiden misal diyorum, bir sahabi geliyor, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem zamanında yanına geliyor. Bütün sahabeler orada ya da çoğu diyelim. Ya Resulallah ben böyle bir günah işledim, cezamı istiyorum diyor. Bak samimi, safi, imanı kuvvetli. Hatta Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bunun ağzını bir koklayın diyor. Acaba içki mi içmiş, ne konuştuğunu bilmiyor. Acaba şöyle mi? Acaba bakın hasta adam belki aklında bir problemi var mesela. Yani kendisi ısrarla daha dünyadayken, Allah'ın huzuruna gitmeden cezasını istiyor. Safi, samimi, kuvvetli imanı olan insanlardı. Dolayısıyla Hazreti Osman Efendimiz'i öldürmeye gitmek bir tarafa, bunu yapsa bile gelecekler ve suçlarının cezasını isteyecekler. Madem şimdi onlar çıkmıyor, onlar çıkmamakla beraber bir de etrafı da ona kanat geriyor. Öyleyse Saffet-i İslamiye buna müsait değil. Öyleyse biz adalet-i mahzayla neticeye gidemeyiz diyorlar. İçtihat mıdır bu? İçtihattır. Değerlendirme midir? Değerlendirmedir. Acaba Hazreti Muaviye, Hazreti Talha, Hazreti Zübeyir Efendilerimiz hakikaten insanları kesmek, insanları perişan etmek, masum olduğu halde kanını akıtmak için uğraşan insanlar mıdır? Kimse buna ihtimal vermiyor. Düşman nazarla bakmamak şartıyla mesela. Ne diyorlar bunlar? Muhtelif akvam ve İslamiyetleri zayıf muhtelif akvam hayat-ı içtimaiye-i İslamiye girdikleri için adalet-i mahzanın tatbikatı çok müşkil olduğundan, çok artık zora girdiğinden ehven-ü şerri ihtiyar denilen adalet-i nisbiye esası üzerine içtihat ettiler. Oldu mu? Ehven-ü şerri ihtiyar ne demek? Bir şey var ki mutlak manada adalettir. Adalettir ve külli hayır vardır. Bir taraftan da yani iki tane şer var, hangi şeri ihtiyar edelim? Oldu mu? Hangi şeri ihtiyar edelim dendiği vakit ehven-ü şerri ihtiyar dediğimiz şerlerin en zararlısı, en az zararlısı olanı tercih etmek. Bu her zaman herhalde öyle değil mi? Misal diyorum yani bir yerde sizin bir sıkıntınız var, oraya girseniz 10 lira kaybınız olacak. Ama bir taraftan da gitseniz orada da kaybınız olacak ama 7 lira kaybınız olacak. Nereyi tercih ederiz? 7 lira zararlı olan ve kaybı olan yeri tercih ederiz. Bu herhalde herkesin aklıyla kabul ettiği bir şey. Dolayısıyla onlar demişler ki, şu anda biz bir kabilenin üzerine yürüsek ve onlardan farz edelim 500 kişiyi indirsek, öldürsek de bu Müslümanlar arasında Cemel'de yaşanan 10 bin kişinin şehadetine ve daha sonra İslam alemi içerisinde fitnenin girmesine ve daha sonra on binlerce, yüz binlerce insanın ölmesine, İslami fütuhatın duraklamasına, artık İslamiyet'te bir fitnenin ve ayrılığın ortaya çıkmasına göre bakıldı mı, ehven-ü şerri ihtiyar kaidesiyle bu daha hayırlıdır diyorlar. Doğru mu? Doğru. Ama o zaman mıdır? Bunu üstadımızdan dinleyeceğiz. Yani artık adalet-i izafiye uygulanabilecek bir zaman mıdır? Yoksa İmam Ali Efendimiz'in dediği gibi, adalet-i mahza hala kabili tatbiktir denilen bir zaman mıdır? Burada kimin haklı, kimin yanlış bir içtihatta olduğu da ortaya çıkıyor. İslam alimlerinin, Ehl-i Sünnet alimlerinin genel kaidesini üstadımız burada bize özetle yazıyor. Yani ciltlerle kitap bize yazmıyor üstadımız. Ciltlerle kitapla bunu anlatmıyor üstadımız. İşin özünü getiriyor, önümüze koyuyor. Mesele budur. Mesele böyle kabul ederseniz siz ne ifrat ne de tefrite girmezsiniz. Siz İstikamet yolunu ihtiyar edersiniz. İmanınızı da, İslamiyetinizi de, dengenizi de muhafaza etmiş olursunuz. Güzel mi abi? Mesele bu. Elhamdülillah. Arkadaşlar, bu zamanda istikameti muhafaza etmek çok zordur. Ama Allah'a binler şükürler olsun. Hem itikatta, yani imani meselelerde, hem amelde, hem hadiselere bakış açısında. Üstadımız Risale-i Nurlar'la bu asra istikametli bir nazar nasıl olur? Ayağımızın kaymaması nasıl olur? Bunun bize yolunu gösteriyor. Ya öyle insanlar gördük ki Hazreti Muaviye Efendimiz'e öyle laflar söylüyor. Ya Hazreti Talha ve Zübeyir Efendilerimize yakıştırılmayacak. Allah'ın ezeli ilmi var. Ne demek ezeli ilim? Geçmişi de Allah bilir, geleceği de Allah bilir. İleride bunların kasti bir şekilde İslamiyet'e zarar vereceklerini haşa Allah biliyor muhakkak öyle olsaydı. Dolayısıyla bundan dolayı da onları aşire-i mübeşşereye Cenab-ı Hak nasıl sayardı mesela? Haşa burada Cenab-ı Hakk'a da bir hakaret söz konusu yani. Cenab-ı Hakk'ın ilmine yani. Oldu mu? Sanki bugün çok iyiler, Allah bugüne göre hüküm veriyor. Yarın haşa sanki bizim gibi Cenab-ı Hak bilmez. Ya biz hata yaptık gibi haşa haşa. Bu manada çok yanlış değerlendirmelere giren maalesef insanları biz az gördük değil yani. Ya. Evet. Münakaşa-i içtihadiye. Bu içtihadi münakaşa siyasete girdiği için muharebeyi intihac etmiştir. Şimdi İmam-ı Şafii Hazretleri ile İmam-ı Azam Hazretleri arasında içtihadi yani hüküm çıkarma meselesinde, hüküm verme meselesinde çok ayrılık var mı? Var. E niye birbirleriyle savaşmıyorlar? Çünkü ilmi olarak yapmışlar onu. Hatta İmam-ı Azam Hazretleri'nin talebeleriyle kendisi arasında çok ilmi manada ayrılık, gayrılık olmuş. E kalkıp dövüşmüşler mi? Birbirlerine kılıç mı sallamışlar? Hayır. Belki İmam-ı Azam Hazretleri kendisine en fazla muhalefet eden, doğru ve hakikatli bir şekilde muhalefet eden o manadaki talebelerine daha fazla ehemmiyet vermiş. Niye? Çünkü İslam'da fikir ayrılığına hürmetle bakılır. Peki burada niye kılıçlar kınlarından çıktı? Niye kılıçlar parladı? Çünkü burada o içtihadi mesele, içtihadi farklılık siyasete taalluk ettiği için. Yani devlet idaresine, sahabelerin, Müslümanların idaresine baktığı için bir taraf böyle, bir taraf da böyle, bir de ortalık ciddi manada adeta bir cadı kazanı gibi kaynıyor, birileri de kaynaştırmaya çalışıyor. O zaman kılıçlar çıktı ve Allah muhafaza dahili fitne atılmış oldu. Sahabiler için üstadımız 27. sözün sahabeler bahsinde, katimesinde istinbat-ı ahkamda sahabeleri yetişilmez diyor. Bakın ne demek? Kur'an'dan, sünnet-i Resulullah'tan aleyhissalatü vesselam hüküm çıkarma, istinbat etme, içtihat etme meselesinde sahabelere hiç kimse yetişemiyor diyor. Allah sahabelere özel bir şey vermiş. Çok alanlarda kimse yetişemiyor da bu konumuzla alakalı olduğu için. Dolayısıyla kalkıp da benim gibi birisi 1400 senelik bir mesafeden, bakın 1400 senelik mesafeden, oradaki o andaki hadiseler nasıl vuku bulduğuyla alakalı hiçbir bilgim yokken, sadece hissi ve cahilane bir nazarla oturup meseleyi değerlendirsem, haksızlık etmiş olurum. Hem sahabe, hem içtihatta onlara kimse yetişemez, hem de hadiseyi sıcağı sıcağına yaşıyorlar. Dolayısıyla onların bu mandaki verdikleri hükümlere bizim hürmet etmemiz icap ediyor. Bize düşen budur. Onlar zaten yani bir şekilde ahirete göçmüşler, sevaplarını Cenab-ı Hakk'ın sonsuz hazinesinden alacaklar. Ama sen yanlış değerlendirme yapıp ve hissi bir şekilde değerlendirip onlara da laf attın mı kendi kafanı kırıyorsun. Farkında değilsin yani. Ya. Enteresan. Madem sırf lillah için, şu ifadelere bakın. Bunlar üstattan bu asra gelen dengeli şeyler, değerlendirmeler. Madem sırf lillah için, Allah için ve İslamiyet'in menafii için, menfaatleri için, faydaları için içtihad edilmiş ve içtihattan muharebe tevellüt etmiş. Bakın, meseleye bakın. Acaba buradaki değerlendirme sadece nefsani bir şey midir? Arzi bir şey midir? Menfaate dayalı bir şey midir? Hayır. Ne içindir? Sırf lillah içindir. Ehl-i sünnetin genel kaidesi bu. Ve İslamiyet'in menafii için, İslamiyet'in de menfaatini düşündükleri için, kimse kendi şahsi rahatını düşündüğü için değil. İmam Ali Efendimiz kendi şahsi rahatını düşünseydi ne yapacaktı? Tamam ya dediğinizi yapalım diyecekti. Hazreti Muaviye Efendimiz kendi şahsi rahatını, Hazreti Talha ve Zübeyir Efendimiz şahsi rahatını düşünmüş olsaydı tamam dediğinizi yapalım diyecekti. Peki niye burada böyle bir ihtilaf ortaya çıkıyor? İslamiyet'in menfaatini düşündükleri için, içtihat edilmiş ve bu içtihattan muharebe tevellüt etmiş. Madem böyledir, peki ne oldu? Elbette hem katil hem maktul ikisi de ehli cennettir. Öldüren ehli cennet, öldürülen ehli cennet, burada tenkit eden Allah muhafaza. Şimdi bizim nasıl bir durumda olduğumuzu anlayabildik mi? Onların her birisi inşallah cennetliktir. Biz külli konuşuyoruz tabii. Aralarında menfi niyeti olanları karışmıyoruz. O işin başında olan, o samimi, o nurani, o mübarek olan sahabi efendilerimiz için konuşuyoruz. Ama aralarında ortalık karıştıranlar var. Abdullah bin Sebe gibi Yahudi'ye asıldı ve münafık hükmünde olan insanların o durumlarını biz konuşmuyoruz. Onları zaten değerlendirmiyoruz. Aralarında bu manada olmuştur. Ama samimi olan sahabe efendilerimizin durumunu burada biz değerlendiriyoruz. İkisi de ehli sevaptır diyebiliriz. Yani hem Hazreti Muaviye tarafı hem Hazreti Ali Efendimizin tarafı. İkisi de nedir? Ehli sevaptır. Sen konuştun mu, tenkit ettin mi, ne olursun? Ehli günah olursun. O da en basiti. Her ne kadar Hazreti Ali'nin içtihadı musip, isabetli. Çünkü Hazreti Ali Efendimiz zamanında hala adaleti mahza, sırf adalet, birisi hata yapmışsa sırf onu cezalandırma meselesi hala geçerlidir diyor ehli sünnet yani. Üstadımız da bu kanaati paylaşıyor. Her ne kadar Hazreti Ali Efendimiz'in içtihadı isabetli, musip ve mukabilindekilerin, karşısında olan zatların hata ise de yine azaba müstahak değiller. Bakın. Hata yaptılar. Niye azaba müstahak değiller? Şu kadar insan da öldü. Ölenler zaten şehit. Onlar da yine de içtihat sevabı kazanıyor. İsabet etmediyse de, evet isabet etmediyse de. Ya mesela bir misal verelim. Bir doktor, hem de beyin cerrahı, uzman. Bu şahıs önüne bir hasta gelse, beyinle alakalı bir ameliyat lazım olsa, bu beyin uzmanı, beyin cerrahı, beyin uzmanı olan şahıs ameliyatını yapsa ve adam vefat etse hasta. Bu adam mesul olur mu doktor? Niye? Uzman canım. Uzman olduğu için hem maaşını alır, hem de ameliyata girme parası da alır, hem de kendisi mesul olmaz. Bu halde hepimiz kabul ediyoruz değil mi? Niye? Çünkü uzmandır bu adam. Uzman olmazsa ve bu adam ameliyata girse ve ameliyatı yapsa, başarılı da olsa mesul olur mu olmaz mı? Ya bu kaide bu. Ya bakın, kanunlar bu adama ceza verir. Ama kurtardım adamı. Kurtardıysan da mesulsun. Onun için alimler demişler ki, içtihat kabiliyetine haiz olan birisi içtihat yapsa, isabet etmese de sevap alır. İçtihat kabiliyetine haiz olmayan bir adam, uzman olmayan bir adam otursa, İslam alemine yol göstereyim diye ayetlerden hüküm çıkarmaya çalışsa ve müminleri bu yolda sürüklemeye çalışsa, isabet etse de mesuldür diyorlar. Niye? Mesul, sen uzman değilsin. Oturacaksın, o işe karışmayacaksın diyorlar. Tabii. Ya, onun için bazı alimlerimiz konuşurken diyorlar ki İmam-ı Azam Hazretleri böyle demiştir. Bak, nakillik yapmak zorunda. Kendisi o içtihat alanına giremiyor. Ama uzman mıdır? Yapmazsa bazen mesuldür. Ya, yapmak zorunda. Allah ona o kabiliyeti vermiş çünkü mesela. İsabet etmedi. İsabet etmediyse de yine de sevabını alacak. Oldu mu kayda? Elhamdülillah. Her ne kadar Hazreti Ali'nin içtihadı musip, isabetli ve mukabilindekilerin hata ise de yine azaba müstahak değiller. Çünkü içtihad eden hakkı bulsa iki sevabı var. Bu iki sevaptan birisi içtihad sevabıdır. Birisi de isabet ettiği için ona uyan insanların kazanacağı sevaptan hisse almasıdır. İki sevap. Peki isabet etmeyen bulmazsa bir nevi ibadet olan İçtihat sevabı olarak bir sevap alır. Enteresan değil mi? Ya. Mesela İmam-ı Şafii Hazretleri bir fetva vermiş, farz edelim. Daha sonra o verdiği fetvanın isabetli olmadığını anlamış, isabetlisini bulup onu söylemişse daha evvelkinden de sevap alıyor. İkincisinden de sevap alıyor. Yani Cenab-ı Hak böyle bir şey vermiş yani. Dolayısıyla en büyük müştehitler madem sahabilerdir ve bu iki tarafta da büyük sahabi efendilerimiz var. İkisinin de Allah için yaptığı bu içtihattan elbette hisselerini alacaklar. Ama birisi iki sevap alır, birisi bir sevap alır. Ama bilirim ki onlar mesul değil ve günahkar değiller. Hatasından mazurdur. Bizde gayet meşhur ve sözü hüccet bir zat-ı muhakkik Kürtçe demiş ki, bizde dediği Doğu alimleri içerisinde iyi bir yeri olan, güzel bir yeri olan bir alimden bahsediyor üstadımız. İsmini vermemiş. İsmini araştırdığımız vakit Molla Halil-i Siirdi diye bir zatın ismi ortaya çıkıyor. Molla Halil es-Siirdi, Siirtlidir. Bu zat 1750-1740 yıllarında dünyaya gelmiş. 1840'lı yıllarda, 30'lu yıllarda, 50'li yıllarda da vefat etmiş. Yani o tarihler arasında üstadımızdan evvel yaşamış bir şahıs. Yaklaşık 40 tane eserinden bahsediliyor. Ve kendisi perde arkasından fetva veriyor insanlara. İnsanlara doğru yüzde görüşmezmiş. Ve farklı eserlerde de, farklı konularda da eser yazdığı için kendisine İmam Gazali'nin ikincisi diye, Gazali Sani derlermiş. Ve bu zat üstadımıza Bediüzzaman lakabını veren Molla Fethullah'ın tam dedesidir. Molla Fethullah Efendi üstadımıza diyor ki geçen sene filan kitabı okuyordun, bu sene bu kitaba mı geçtin deyince üstadımız daha çocuk o zaman. Diyor ki efendim diyor onu okudum. Neredesin şimdi? Üstadımız öyle bir sıralama yapıyor ki diyor ki geçen sene sen deliydin, bu sene de mi delisin? Ona üstadımıza deli demelerinin sebebi şu. Her soruya cevap veriyor. Daha çocuk. Ya hele bir dur bu cevap versin. Herkes de onun olduğu yerde konuşmaz mıyız? Daha küçük. Sen geçen sene deliydin. Tabii hoca olunca rahat konuşuyor talebeyle. Bu sene de mi delisin deyince üstadımıza. Üstadımız daha küçük bir çocukken diyor ki, efendim diyor, bir insan diyor, babasının yanında diyor, kesri nefs yapabilir. Yani tevazu yapabilir. Hakikati gizleyebilir kendisiyle alakalı Allah'ın verdiği vergiler için. Allah'ın verdiği güzellikler için kendisi gizleyebilir. Ama babadan daha muhterem olan hocasına kesin nefse demez ve kendisi tam konuşmak durumundadır. Beni isterseniz bu saydığım bütün kitaplardan imtihan ediniz. Üstadımıza imtihan soruları hazırlıyor, soruyor. Hepsine karşılığını verince dost doğru. Ondan sonra diyor ki sen diyor bizim Bediüzzamanımızsın diyor. Zeka ile hıfzın bir insanda beraber böyle cem olduğu tarihte Bediüzzaman-ı Hamedani'de vaki olduğu için sen de ona benzediğin için sen de bizim Bediüzzamanımızsın diyor. Bediüzzaman lakabını veren Molla Fethullah Efendi'dir. Ve bu zatın dedesi olan Molla Halil es-Siirdi olan o zatın ifadesidir bu. Çok enteresandır. Ji serri sahaben Mekke kal ve kil Laura cennetine katilu ve hem katil. Kürtçe diyor bunu. Ne diyor? Yani sahabelerin muharebesinde kilu kal etme. Çünkü hem katil ve hem maktul ikisi de ehli cennettir. Ya, enteresan değil mi? Sahabelerin o dahili fitnelerinde fazla ileri geri konuşma. Ağzını kirletme. Çünkü hem ölen hem öldüren ikisi de ehli cennettir. Başka alimlerimiz de demişler ki, Tahharallahu eydiyene ve nutahheru elsinetene. Allah bizim ellerimizi o kanlı fitnelere karıştırıp kirletmedi. Allah bizi muhafaza etti. Öyleyse kendi iradenizle dilinizi o fitnelere karıştırıp kirletmeyin demişler ya. Ha bundan daha hayırlı bir şey var mı ya? Elhamdülillah. Adalet-i mahza ile adalet-i izafiyenin izahı şudur ki, şimdi üstadımız, adalet-i mahza dediğimiz sırf adalet, adalet-i izafiye dediğimiz nispi adaletin, adalet-i mahzanın uygulanamadığı yerlerde uygulanan adaletin tarifini ayet-i kerimeye dayandırıyor. İzahı şudur ki, men katele nefsen bi gayri nefsin ev fesadin fil ard, فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا Hiçbir nefsi öldürmemiş, kıymamış ve küre-i arzda fesat çıkarmamış olan bir nefsi öldüren, adeta küre-i arzda bulunan bütün insanları öldürmüş gibidir. Şimdi İmam Ali Efendimiz bu ayeti bilen birisi olarak, o sırf o kabiledendir diye, o kabileden birkaç tane hain adam çıktı diye gidip onun kellesini uçursun mu? Ya bu adam fesat çıkarmamış. Adam öldürmemiş. Dolayısıyla madem ki öldürmemişse, bu ayet-i kerimeye göre gidip onu da sen kasten öldürdün mü, küre-i arzdaki bütün insanları öldürmüş gibi oluyorsun. İmam Ali Efendimiz, bu ayet-i kerimede ifade edilen adalet-i mahzaya göre, ben bu suçlu olanları kesinlikle onları bilmeden, yargılamadan öldüremeyiz diye hüküm vermiş. Allah ondan razı olsun. Ayetin mana işaretiyle, bir masumun hakkı bütün halk için dahi iptal edilmez. Bir masumun hakkı bütün halk için dahi olsa iptal edilmez. Bir fert dahi, bir şahıs dahi umumun selameti için feda edilmez. Ya enteresan kaydeder ya. Ya bakın şimdi, bir fert dahi umumun selameti için feda edilmez. Yani umum kurtulsun, bu adamı feda edelim diyebilir misiniz? Allah etmesin, dışarıda diyelim mesela düşmanlar gelmiş, ellerinde top tüfenk var. Bu adamı bize verin, ama masum adam diyelim mesela. Bu adamı bize verin, öldüreceğiz. Hepinizi de affedeceğiz. E şimdi biz bu adamı verebilir miyiz burada? Ya git kardeşim, ya biz kurtulalım da Allah rızası için, bak şu kadar adam var. Kendi rızasıyla gitse o ayrı mesele. Ama biz o adamı, ya da bana bir adam verin, hepinizi önde keseyim, hepiniz de kurtulursunuz diye bir zalim gelse, herhangi bir adam, hadi bakalım bu adamı gönderelim, değersizdir diyebilir misiniz? Herkes değerlidir. Herkes bütün insanlar kadar Allah'ın yanında kıymetlidir. Niye? Çünkü Allah için bir ferdi yaratmak ile bütün insanları yaratmak kudretine göre bir değil midir? Evet, hukuk olarak da bir insanın hukuku bütün insanlar kadar hakkı vardır, hukuku vardır yani Cenab-ı Hakk'ın yanında. Ama birisi dese ki buradan fedakarane, kardeşim şu kadar adam var burada, hepsi kurtulsun, ben de gideyim kendimi feda edeyim dese, biz de ona Allah razı olsun deriz mesela. Ama kendisini feda etmeyen bir adam varsa bu toplumda, kesinlikle şu adam gitsin, gönderelim diyemeyiz. Bu kaide Kur'an'ı kaydedir. Evet. Bir fert dahi umumun selameti için feda edilmez. Cenab-ı Hakk'ın nazar-ı merhametinde hak haktır. Küçüğüne, büyüğüne bakılmaz. Küçüğüne, büyüğüne bakılmaz. Şu anda diyelim mesela, 1 yaşındaki bir çocuğun da hakkı hukuku, 70 yaşındaki bir insanın hakkı hukuku Allah'ın yanında da aynı, kanun önünde de aynıdır. Dolayısıyla bu küçüktür, bunu feda edebiliriz, bu büyüktür ya. Tabii biz duyuyoruz şu anda. Bu tamamıyla bir zulümdür, bir hainliktir. Allah onlara nasıl ceza verecek, cehennem bunları nasıl içine alacak biz bilmiyoruz. Adam bazen mesela, zalimlerde bunlar var, bütün iç organlarını değiştirin diyor mesela. E kimden? Genç olan insanlardan alın getirin bana. Ama o genç insanlar nereden bulacak? Artık Suriyelilerden mi bulacak, başka yerden mi bulacak, masum insanlardan mı bulacak? Böyle hainler var. Sen nasıl yaşamaya hakkın varsa, ya o zulmen öldürdüğünüz insanların da hakkı var canım. Burada bazen insanda böyle bir zulüm damarı var. Elhamdülillah İslamiyet bizi törpülüyor, şükürler olsun. Ama İslami duygularımızın hakim olmadığı vakitlerde bazen böyle zulümler bizden de maalesef sudur edebiliyor. Küçük, büyük için iptal edilmez. Küçük, büyük için iptal edilmez. Bir cemaatin selameti için, bir cemaatin selameti için bir ferdin rızası bulunmadan bu cemaat kurtulacak. Bir fert de buna mukabil verilecek, öldürülecek. Onun rızası bulunmadan hayatı ve hakkı feda edilmez. Hamiyet namına rızasıyla olsa o başka meseledir. Adalet-i izafiye ise küllün selameti için cüz'ü feda eder. Olmuş tarihte, yani Osmanlılarda da olmuş, çok medar-ı tenkit olmuş bir hadise. Oysa meseleyi akılla, hikmetle, insafla değerlendirdiğimiz vakit bir insanın çocuğunu öldürmesi kadar kendisine ağır gelen bir durum yoktur arkadaşlar. bir insanın kendi kardeşini hatta masum olduğu bir vakitte öldürmek kadar kendisine ağır gelecek bir his yoktur. Ama küllün selameti için yüz binlerce insanlar, belki milyonlarca insanlar öldürülmesin, kanları akıtılmasın diye fitnede kullanılabilecek bir çocuğu ya da bir masumu bazen Osmanlı padişahları öldürülmesine fetva vermişler. O fetvayı kendileri de alimlerden, muhakkiklerden almışlardır. Buna da adaleti izafiye diyoruz. Yani bu zat fitnede kullanılabilir ve böyle bir emare var. Kullandıkları vakitte iki İslam ordusu karşı karşıya gelecek. Kazanımlar gidecek. Yüzlerce senedir kazanılan şeyler elimizden çıkıp gidecektir. Öyleyse burada o çocuğun katline alimler fetva vermişlerdir. Ta ki yüz binlerce, milyonlarca insanların kanı akıtılmasın, muhafaza edilsin diye. Onun için bir Avrupalı yazar, tarihçi şöyle diyor, Alman birisi. Osmanlı padişahlarıyla Alman kralları arasında bariz farklar vardır. Bunlardan bir tanesi de şudur. Osmanlı sultanları, padişahları kendi milletinin, kendi memleketin rahatı için kendi hanedanlarından adamlar katletmişler. Bakın, milletin rahatı için, milletin selameti için kendi hanedanından adam öldürtmüş. Kendi çocuğunu, kendi kardeşini öldürmüş ki insanlar kırılmasın diye. Avrupalı krallar ise kendi hanedanlarının rahatları için milleti birbirine kırdırtmışlar. Dolayısıyla bunu insaflı olan batılı bilim adamları, bu işle uzman olan insanlar insaflı bir şekilde ortaya koymuşlardır. Adalet-i izafiye ise küllün selameti için, küllün selameti için cüz'ü feda eder. Cemaat için ferdin hakkını nazara almaz. Yani cemaat kurtulacak ama bu fert kesilecek. Eğer kesilmesi gerekiyorsa kesilsin diyorlar mesela. Ama masum. Ama bu vücut kurtulması için onu yapmak durumunda istiyorlar mesela. Buna adalet-i izafiyede fetva verilir. Ama adalet-i mahzada fetva yoktur. Ehven-ü şer diye bir nevi adalet-i izafiyeyi yapmaya çalışır. Ehven-ü şer olarak bakarlar. Esas budur değil. Fakat adalet-i mahza kabili tatbik ise adalet-i izafiyeye gidilmez. Gidilse zulümdür. Adalet-i mahza uygulanabilir mi bir yerde? Evet. Uygulanabiliyorsa adalet-i izafiyeye girmemek lazım. Girdiniz mi zulmetmiş olursunuz. İşte İmam Ali radıyallahu anh adalet-i mahzayı şeyhein zamanındaki gibi kabili tatbiktir deyip Hilafet-i İslamiye'yi o esas üzerine bina ediyordu. Bakın, İmam Ali Efendimiz diyor ki, hala diyor, Müslümanlar hala o safeti muhafaza eden insanlardır. Hala aramızda sahabiler var ve samimi dindarlar, Müslümanlar var. Hala adalet-i mahza uygulanabilir diye İmam Ali Efendimiz ve etrafındaki insanlar adalet-i mahzayı ne yapmışlar? Esas tutmuşlar, içtihatlarını ona göre ortaya koymuşlar. Dolayısıyla o kavimdeki, aşiretteki insanları, kabileleri gidip öldürmeye gerek yok. Biraz ortalık yatışsın, biz bütün o hain ve suçlu olan insanları teker teker bulalım, onları adaletin önünde öldürelim, suçluysalar. Ama değillerse, suçlu olmayan insanlar da sırf o kabiledendir diye, birisinin hatasıyla diğeri mesul olmaz kaidesiyle öldürülemez diyor. Hala bu zaman adalet-i mahzanın uygulandığı bir zamandır diyor. Mukabilleri ve muarızları ise kabili tatbik değil, adalet-i mahza kabili tatbik değil, çok müşkülatı var diye adalet-i izafiye üzerine içtihad etmişler. Artık ortalık toz duman. Görüyorsun halifeyi bile gelip öldürüyorlar insanlar. Öldürdüler de kendilerini ortaya koydular mı? Hayır. Bak gittiler kabilelere sığındılar, kabileler de onları muhafaza ediyor. Dolayısıyla ortalık şeyhin zamanındaki gibi, evvelki halifeler zamanındaki gibi o kadar safi değil. Bulanıktır. Bulanık ortamda mahza adaletle gittiniz mi yanlış yaparsınız. Devletin işlerini güçleştirirsiniz diye bu manada içtihat yapmışlar. Allah onların içtihatlarından mübarek etsin. Ama ehl-i sünnet vel cemaat o içtihada katılmıyor. İsabet etmemişler diyor. Ama yine onlar sevap almışlar. Öldürmüşlerse de öldürülmüş iseler de onlar yine nedir? Ehli cennettir. Onları tenkit eden Allah muhafaza günahkar oluyor. O fiili bizzat işleyen Allah için yaptığından dolayı sevap alıyor. Enteresan bir durum yani. Ya. Bazı oturduğumuz yerlerde bazen açılıyor bunlar. Sanki kabre girdik mi, bize sorulacak İmam Ali mi haklıydı, Hazreti Muaviye mi haklıydı? Bunlar sorulmayacak arkadaşlar. Bize sorulacak, sen Allah için ne yaptın? İmani meseleler sorulacak, namazımız sorulacak. Bu gibi hizmetlerde acaba bulunduk mu, bulunmadık mı sorulacak. Allah'ın davasına kuvvet verdik mi, vermedik mi diye bunlar sorulacak. Ötekiler sormayacak ama bu tarihi bir mesele. Ondan sonra adeta alemi İslam'ın itikadi bir meselesi hükmüne geçtiğinden dolayı üstadımız da sorulara binaen cevap veriyor. Bunlarla alakalı bilgi sahibi olmak da her zaman bize lazımdır. Adalet-i izafiye üzerine içtihad etmişler. Tarihin gösterdiği sair esbab ise hakiki sebep değiller, bahanelerdir. Hakiki sebep nedir? İçtihat farklılığıdır. Peki diğer o tarihçilerin anlattığı, Abdullah bin Sebe böyle yaptı, bunların çadırları böyle kundaklandı, bunlara oklar atıldı, şunlar böyle katledildi, bundan dolayı muharebe ortaya çıktı. Bunlarla alakalı ne diyorsunuz? Onlar ise bahaneler. Hakiki sebep içtihattır, görüş farklılığıdır. Görüş farklılığından kılınçlar ortaya çıkmaz ama bunlar siyasiler olduğu için ve ikisi de birer grubun başında, birer grubun başında oldukları için o zaman kılıçlar kınlarından çıkmış ve savaş kaçınılmaz olmuştur. Öldüren de, öldürülen de ikisi de ehli cennettir. Biz ehli sünnet ve cemaatin akidesine göre. Cenab-ı Hak onlardan hepsinden razı olsun. Şefaatlerine nail eylesin. Bizi de doğru düşünebilme, istikametli fikredebilme özelliğini de Allah bize nasip eylesin. Amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El-Fatiha. Mas-salatu.